Ayrım 12. Fırtına Çocukları Temos Kornaros. Sayfa 137. 10. Akşamları Stavr amcanın döşeğinin çevresinde kalabalık bir grup toplanır sohbet ederdik. 2 yıl oluyor diye söze başlamıştı yine Stavr amca. Patras'ta müteferrikaydım. Göreniniz varsa orasını iyi bilir. Pencere filan hak getire. Rutubet, yersizlik, sıçanlar, pireler. Uyuyabilirsen uyu bakalım. İnsanlar uyur gezere dönmüşlerdi. Bu durum böyle olmasa bile yine de uyku denilen nesne öyle kolay kolay elde edilir matahlardan değildir orada. Pirgos'tan akşam treniyle bir parti tutuklu gelir, daha bunun şamataları, gitgelleri bitmeden Atina treni sökün eder daha kalabalık bir partiyle. Ardından Zande, Kefalonya, Korfu ve Lefkada adalarından tutuklular. Hiç beklenmedik bir anda bakarsın kapı açılır, karakollardan arta kalanlar itilir içeri peynir tulumları gibi. İnsan demeye bin tanık ister bu zavallılara. Durmadan inildeyen gövdeler, nerelerine dokunsan acıdan kıvranırlar. Bilirsiniz böyle hallerde durumu idare edebilmek için normalinden 2-3 kat daha fazla yere ihtiyaç vardır. Yatakları yap, boz, yerleri say, bir daha say. Böylece gece yarısını bulurduk. Sabah saat 1.30'da demin saydığım yönlere gönderileceklerin hazırlığı başlar. O bodrumda kaldığın sürece uykuya paydos sizin anlayacağınız. Nöbetleşe ayakta dinelir, nöbetleşe çömelirsin bel kemiğini dinlendirmek, uyuşmuş uzuvlarını rahat ettirmek için yine nöbetleşe duvara dayarsın sırtını. Bir çeyrek saatlik bir süre. Tam 2,5 ay kaldıydım orada. Ve ayaküstü, saniyelik denilebilecek tavşan uykularına yatmayı öğrendim orada. Buna alıştım. Biriyle konuşuyorsundur, bir de bakmışsın uykuya dalmışsın. Ama konuşmana da devam ediyorsun. Böyle bir şey işte. Rüya bile görülür. Şaka etmiyorum. Düşündeki sözlerle uyanıkken söylediğin sözler birbirine karışır. Arap saçı olur. Ama yine de bunları ayırmayı, birbirimizle anlaşmayı becerebiliyorduk. İşte bunun için böyle bir gece yarısı, bana hayatımın ilk işkencesini yapan adamla karşılaştığımda buna hiç önem vermemiştim. Bodrumun orta yerinde uykusuzlukla savaş açtığım bir sıra, ayakta burun buruna gelmiştik adamla. Neredeyse tokuşacaktık. Delilere benziyorduk ikimiz de. Yavaş yavaş sönerek gülümsemeye dönüşen sert bakışlarla bakışmıştık önce. Birbirimizin suratına engerek yılanları gibi ıslık çalarak sokulmuştuk. Aynı anda da garip sözler homurdanmaya başlamıştık. Kimliğin yanında mı lan? Ceketin sağ cebinde yarım sigara var içmek istersen. Zebaniler götürsün seni, iyi mi? Dayan ulan omzuma da dinlen azıcık, sonra da ben yaparım aynı şeyi. Yolculuk ne yana? Yunanca konuşuyorum be. Ne var sırtında? Çin tavşanları mı var ki öyle kaşınıyorsun? Sanırım Korfu Adası'na. Lan Hafiye, ne bileyim ben nereye göndereceklerini. Kahve, bir kahve ister misin arkadaşım? Azıcık su, ha? Var mı su? Niye bırakmıyorsun peşimi, ha? Kaç yıldır peşimdesin, namussuz. Öyle lan, buldum seni işte. Yakaladım. Dayama öyle alnını be. Omuz yaralı. Nereye gideceksin, ha? Yedin mi bir şey? Cebime ne koyduğunu söylersen. Gebertirim seni dayaktan. Vay namussuz. Bildirin, ha? Ha evet dedik be. Al şu yarım sigarayı. Konuş, konuş sen. Ben de iki nefes uyku çekerim. Ben mi? 18 kez ölüme. 3 aşağı 5 yukarı işte böyle olmuştu karşılaşmamız. Adamı iyice tutup sarsmasam uyuyacaktı. Sonra da öleceğini görmüştüm ayaküstü düşümde. İşte o zaman da adamı benim öldürdüğümü ileri sürecekler. Onu bilerek yanıma koydular. Öldüreyim de başım belaya girsin diye. Tuzak bu. Düşmemem gerek. Uyumamalı bu herif dedim düşümde. Şu an dünyanın en değerli şeyi 2 saniyelik bir uyku. Dedikleri olsun peki. Ama sen uyurken adamın giysilerini sana giydirebilirler, üniformasını. Cepler bildiri dolu. Senin giysilerini de ona giydirmişler. Sonra bir hafiye olmadığını nasıl kanıtlarsın? Bir de sana bunu yüklediler mi? Tamam. Üpererek fırlamış gözlerimi ovuşturmuştum. Kendime gelebilmek için yanağıma bir güzel de çimdik attım. Niye çimdikliyorsun yanağımı? Ne oldu sana? Diye sormaz mı hafiye? Geçmişe sünger çekilir, bilmez misin bunu? Seni mi çimdikledim? Ben kendi yanağımı çimdikledim, uyumamak için. Yok, benimkini. Baksana bana lan. İyice uyanmıştım. Sen Salustros değil misin? Yoksa hala rüya mı görüyorum? Benim, ta kendisi. Uyanık mısın şimdi yani, tümden? Tamam. Tanıdın mı beni? Hayır. 1927'de 1. şubede değil miydin? Oradaydım. Aa, sen misin Brestavro? Kocadık be kardeşim. Kocadık mocadık. Bırak numarayı şimdi. Ne arıyorsun burada ha? Ne işin var senin buralarda? Kimi yakacaksın gene? Bilmeliydin bunu sen. Artık şimdi sen ne istiyorsan ben de onu istiyorum kardeşim. Bırak dedim, bırak bu numaraları. Ben Ela ordusundan yüzbaşı İskoz. Sayıkla bakalım. Neden lan? Nasıl? Bana mı yutturacaksın bu mavalları? Kaynar zeytinyağıyla baldırımı açtığın yara daha iyice kapanmadı. Yanımızda biri, bak Stavro amca diye söze karışıyor. Boş ver sana gerçeği söyleyip söylemediğine. Tüm söyledikleri doğru ama iyice uyan hele. Uyan da bak bakalım geçmişi unutabilmen, bugüne alışabilmen mümkün mü? Beni affetmeni istiyorum diyor Salustros. Hoş bir durum değil senin için biliyorum. Anlıyorum bunu. Derinden bakıştık birbirimize, gözlerimizin içine. Yüzlerimiz hemen hemen yapışık. Gözlerinin terlediğini fark ediyorum. İçimden de söyleniyorum. Bak hele, kocadım da hala öğrenemedim de gözyaşlarının önce çiğ gibi bir bulanıklık gibi başlayıp sonradan damla damla olduğunu. Evet, bu Salustros işte. Bu Salustros bir kurtuluş savaşçısı. İşte buna alışmam, buna dayanmam gerekiyordu. Zor, kahırlı günlerimin tuz ekmeğini onunla bölüşmem gerekiyordu. Sevinçlerimizi, acılarımızı paylaşmamız. Hey Tanrım, olur şey mi bu? Nereden nereye? Halkımız, ulusumuz onu bağışlayabilir ama ben asla. Neyim ben diyorum, neyim ben? İğreticilik, kolayına kaçma. Halkımız onun benim yanı başımda savaşmasına izin vermiş, dövüşmesine, omuz omuza bir savaşçı olarak. Bense Yaman Külhan Bey'i, halkın ve zamanın üstünde bir yargıç, budala bir savaşçı, bu haktan onu yoksun bırakacağım, tek başına bırakacağım onu, nefret edeceğim ondan. Neden? Çünkü tüm insanların doğuştan kusursuz olması, dünyaya sevgi ve iyilik yüklü, bilgi yüklü gelmesi gerektiği kanısındayım da ondan. Yoksa ben, Yaman eğitmen, kusursuz devrimci, görmek, incelemek, izlemek, inanmak, yön yöntem değiştirmek, karar vermek haklarından yoksun kılarım onu. İşte içimde tüm bu düşüncelerin kaynaştığı bir anda Hafiye acı acı gülümseyerek şöyle konuşmuştu. Ben seni bir cennet kapısı arar gibi arıyordum. Anlamadım. Hiç, umutluydum o kadar. Yoksa sana işkence ettiğim o andan başlayarak kafamda başka biçimler belirirdi. Bu çeşit karşılaşmaların başka türlü olacağını tasarlamıştım da kafamda. Çelikten iki kol arasına sıkışmış gibi hissediyordum kendimi. Boğuluyordum sanki. Bir an öncesine kadar aklımdan bile geçirmediğim bir şeyi yapmak ama mutlaka yapmak anının gelip çattığını anlamıştım. Bir dereyi atlayıp aşmam gerekiyordu. Aşabilirdim de bu dereyi ama karar veremiyordum bir türlü. Olur şey değil. Bir işkenceci, bir eski cellat sana ahlak dersi versin. Bir güzel pataklasın seni, sonra da nice dayanıklı, nice inançlı olduğunu görüp hayran olsun, gıpta etsin buna. Dayanamazsan yüzüne tükürsün. Hey Tanrım, hey kafir şeytan, hey! Saniyeler uçuşuyordu, gidiyorduk. Zaman beklemez insanı, akıp gider. Ona yetişebilmek bir saniye sorunu. Yoksa atlayacağın dere genişleyecek, daha da bulanık olacak, coşup köpürecek, daha da beter olacak. O zaman da bu büyük atlamanın gerektirdiği inancı bulabilmek için sonsuz süreler, çabalar gerekecek. Kanlı çabalar. İçimde çok eski zamanların sesleri en olmayacak, en çelişik öğütler veriyordu. Büyük karar anı denilen o ele avuca gelmez saniyelik zaman parçacığı içinde insan neler görmez, neler yapmaz ki? Yemin ederim size çocuklar, içimde ses haline gelmeye çalışan her şeyi İsa peygamberimizin kendi ağzından konuşuyordu karşıma dikilmiş. İnanın bana, düşmanlarını seveceksin diyordu İsa heyecandan titreyerek. Barış değil, hançer getirdim size saplamak için. Gerçek de ben, yaşam da benim. Tanrım bu kaseyi benden uzak tut, dilediğin olsun. İncil'den. Ağlıyordu İsa peygamber, uysal bakışlıydı ama aynı anda aynı gözler öç alma şimşekleriyle parlıyordu. Şöyle dedim diye içimden, İsa'ya düşmez karar vermek, az sonra o dere genişleyecek. Kim bilir daha nice yıllar İsa'lar çarmıha gerilecekler bir kararsızlıkları yüzünden. Dünyanın tüm çarmıha gerilmişleri, kim bilir nice yıllar boyunca canları cennet avlusuna götürecek köprüyü tıkayacaklar cesetleriyle. İsa gözyaşları dökerek şöyle karşılık vermişti. Zaman dolmuştur. Büyük atlama için gerekli an yine gelmiştir. Gelecek kuşakların eziyetlerden, fedakarlıklardan, çarmıha gerilmekten kurtulması için karşı kıyıya sıçrama gücünü kendinde yine sen bulacaksın. Sakın şöyle deme kardeşim, bu kaseyi benden uzak tut, istediğin olsun deme. Senin kendi öz isteğin olsun, kendin alabileceğin bir şeyin kendiliğinden gelmesini bekleme. İşte buna benzer şeyler duyuyor, böylesine bir gerilim yaşıyordum. Bencil birinin sapsarı kesilmiş dudaklarından çıkarmak istemediği sözleri, damarlarımdaki kanın nasıl homurdanarak haykırmaya başladığını anlayamamıştım. Düşmanlarını seveceksin, hem de sorumlu bir kişinin o derinden kiniyle, öfkesiyle. Ne istiyorsun benden diye sormuştum Salustros'a. Adalet istiyorum diye karşılık vermişti. Hey Stavros da, o zaman ayaklarımın altında çırpınırken, benim o halime acırcasına yüzüme bakmamış olsaydın, o bulunduğum yerde nasıl bulurdum ben iyinin ve doğrunun yolunu? Beni yenilgiye uğratmak değil miydi amacın? İşte istediğin oldu. Şimdi de beni, yani kendi yapıtını tekmeliyorsun. Şaşırdım bakıyorum ama ben hiç mi hiç umudumu yitirmeyeceğim. Sus yeter diye bağırmıştım. Ver bana elini. Hoş geldin aramıza kardeşim. Öpüştüktü. Patras kenti müteferrikasının karanlık bodrumunda cellatla kurbanı kucaklaşıp öpüşmüşlerdi. Sanki birer çift kanat bitmişti omuzlarımızda bilinmez uçuşlar için. Daha yükseklere, daha güç uçuşlar için. Stavro amcanın sözü burada bitiyor. Bir sigara yakıyor, bir iki burnunu çekiyor nedense. Yeniden konuşmasına başlamadan biri soruyor. Ne oldu sonra Salustros? Sanırım duymuşsunuzdur. Hani bir ölüm mahkumu müfrezenin önünde, elveda çocuklar, gittiğime hiç yanmıyorum. Ben insanlığa ulaştım, sıra şimdi sizde diye bağırmıştı ya. Tam bu sırada boğuk bir hıçkırık sesi duyulmuştu. Yoktu bir şey. Belki içimizden biri kabuslu bir düş görüyordu uykusunda. Öğretmen Spiromilos bir iki yatak ötede kendi yatağını sermekte. Solunumunun normal olduğunu, boğazını bir boğum filan tıkamadığını bize anlatmak için bir iki öksürmüştü. Rahat kayıtsız soyunmuş, yatağına girmiş, yorganını başına çekmişti. Bu bizimle aynı kanıda olmadığını anlatmak içindi. Bir hafiye ile olan bu duygusal gevezelikler ona vız gelirdi. Biraz daha sürmüştü sohbetimiz. Bu sohbete Salustros, Hazreti İsa, İsa ile birlikte çarmıha gerilen eşkıya da bizimle birlikte katılmışlardı. Kişioğlunun kendi öz yapıtını, kendi idealini yatsıyabileceği ve sonra da buna şaşıp kalabileceği anların bulunacağı konusunda tam bir anlaşmaya varmıştık. Heyecanla gerçeğin ardında koştuğunu sandığı bir anda, insanın yalanlar içinde yüzmesi de olmayacak işlerden değildi. Bencil olan bakarsın uyanır, canavar kesilir, kudurmuşçasına kendi ciğerlerini kemirir, sonra da kendi ruhunun yıkıntıları üstüne bağdaş kurup şaşkınlık ve vicdan azabı gözyaşları döker. Hayır mıdır, şer midir? İn midir, cin midir? İnsanoğludur. İnsanoğlu olma çabası. Eğitimsizlik, iyi yetişmemiş olmak. Çürük temel üstüne kurulu bir yapı. Tamam işte. Öğrencisini kıskanan öğretmen, oğluna diş bileyen baba, daha düne kadar yönettiği kuşaklardan, buraya kadar arkadaşım, bundan böyle bizden alacaksın gerekeni, biçimindeki büyük sözü duyunca küplere binen toplum savaşçısı. Gözünü kırpmadan canını vermeye hazırdır, yeter ki bayrak hep kendi elinde olsun, her tehlikeye pervasızca göğüs gerebilir, yeter ki kendisi kazansın başarıyı, kendinden öncekileri, kendinden sonrakileri hesaba katmaz, yoktur bunlar onun için. Hayat kendisiyle başlar, kendisiyle biter. Düşünün bir kez çocuklar, ya kıskançlık ağır bassaydı da Salustros'un kişiliğiyle ilgili o büyük yapıtta bizim kuşağın etkilerini göremeseydim, neye benzerdim acaba? Amcanın bu sözlerinden sonra çok tehlikeli bir durum çıkmıştı ortaya. Topumuz birden istemeyerek dönüp öğretmen Spiromilos'a bakmıştık. Neyse ki yorganını başına çekmişti de hiçbir şeyin farkında olmamıştı. Ama karşıdan eski polis Yani Zervos hıçkırıklarını tutamamıştı. Sanki kendinden geçmişti. Duvara sırtını dayamış, sapsarı kesilmiş, çelimsiz, çarmıha gerili bir İsa gibi kendisini boğan nefes darlığını yenmeye çalışıyordu. "Der misin?" diye mırıldandı içimizden biri. "İkiyüzlülük," oldu aldığı karşılık. "Ya yanılıyorsak?" Çok ağır sırtındaki yük zavallının, kurtulamaz. "Salustros diye biri var mıydı gerçekten Stavro amca?" "Evet," diye karşılık vermişti Stavro amca. İsa ne kadar gerçekse, ne kadar varsa o da öyle. Çok kesindi bu karşılık. Kurşuna mı dizildi? Hem bilsen kaç kez, oğul. Tam bu noktada sohbeti kesmek zorunda kalmıştık. Büyük dış kapı açılmış, avluya insanlar girmiş telaşlı, elektrikler yanmıştı, konuşmalar oluyordu. Arama tarama mı dersin? Baskın olmasın. Gene ayıklama var galiba. İyi bakın hangi hücreyi açacaklar? Bir kadın getiriyorlar avluya. Var mı tanıyan bu kadını? Çocuklar, eli değil mi o? Evet, ta kendisi. Çocuklar Foti'nin nişanlısını kurşuna dizecekler galiba. Vedalaşmak için getirmişler. Bunlardan hiçbiri değildi. Bilinen numaralardan birini yapıyorlardı. Sabaha sevkiyat vardı. Sözüm ona yanlışlıkla kadını bu bölüme getirmişlerdi. Tecride götüreceklerine. Bu hatasından ötürü gardiyana uyarı cezası verildiğini yarın duyururlar. 12. ayrımın sonu sayfa 145.